Iron 5, kamyonetten çıkıp ısınmak için ayaklarımı yere vurdum. Belli belirsiz gölgelerin ekelediği ova bir ölü gibi bir solgundu. Karanlıkta yol zar zor seçiliyordu. Buz gibi esen rüzgar kumları yalıyordu. Köpekler de susmuştu artık. Fısıltılar, hayalet sesler duyuluyordu. Bunları aldırmayacak kadar içki içmiştim. Kuru ot, tuzlu rüzgar kokusunu kokluyor, Frenzo tepelerini düşünüyordum. Sonra tren geldi, bir at gibi, arabası çakıllar üzerinde bir at gibi belirdi. Işığı seçilir gibi oldu. Bir otomobil ya da Meksikalıların arabası olabilir umuduna kapıldım bir anına. Ama gürültüsü her yana yayıldı, kıvılcımlar saçıldı etrafına. Yılanlarla akreplerin bu işe ne diyeceklerini düşündüm. Yolun ortasında dikildim. Pencereleri, otomobili, kaktüsleri sıçrayarak kaçan bir hayvanı aydınlattı. Salına salına havayı içine çekip beni tokatlayarak geçip gitti. Öyle çok beklemiştim ki onu. Ama yeniden karanlık çöküp de kumlar hışırdamaya başlayınca çölde bile insanı rahat bırakmadıklarını söyledim kendi kendime. Gözaltına alınmamak için kaçmaya, gizlenmeye kalkışacak olsam polisin eli tıpkı bu tren gibi yakama yapışacaktı. Amerika buydu. Yeniden sürücü yerime geçtim. Bir battaniyeye sarılıp Bella Vista sokağının köşesindeymişim gibi kestirmeye çalıştım. Kaliforniyalıların onca becerikli olmalarına karşın üstleri başları dökülen dört Meksikalının onlardan hiçbirinin yapamayacağı bir şey yapmadıklarını düşündüm. Bu çölde yurtları bildikleri, belki yılanlarıyla konuştukları bu çölde kadınları ve çocuklarıyla konaklıyorlar, geceliyorlardı. Meksika'ya gitmeli, tam bana göre bir yer diyorum. Gecenin ilerlemiş bir saatinde köpek avlamalarına uyandım sıçrayarak. Bütün ova bir savaş meydanı ya da bir çiftlik avlusu olmuştu sanki. Kızılımsı bir ışık vardı. Her tarafım tutulmuş, ezilmiş olarak arabadan indim. Alçak bulutların arasından çıkan yarım bir ay bir bıçak yarasını andırıyor ve ovayı kan rengine boyuyordu. Bir süre durup baktım. Gerçekten büyük bir korkuya kapılmıştım. 12. Nuto yanılmamıştı. Gaminella'daki o iki ölü çok baş ağrıttı. Doktor, veznedar, barda vermut yudumlayan 3-4 sporcu genç dehşete kapılarak görevlerini yerine getirmekten başka suçları olmayan kim bilir kaç İtalyanın Kızıllar tarafından acımasız bir biçimde öldürüldüklerini söylemeye başladılar. Kızılların yargılanmadan enseye kurşun tıktıkları fısıltısı dolaşıyordu meydanda. Sonra kadın öğretmen girdi devreye. Sekreterin kız kardeşi bağları olan gözlüklü ufak tefek bir kadındı. Eğer Valerio gibi, Pajetta gibi, Canelli parti sorumlusu gibi bir komünist alçığa hapse attırmak, belki de sehpaya gönderilmek için de dere yatağına gidip başka ceset aramaya, bütün cesetleri aramaya, toprağın altından bir sürü zavallı çocuğu çıkartmaya hazır olduğunu söyledi bas bas bağırarak. Adamın biri komünistleri suçlamak zor dedi. Burada çeteler özerkti. Ne önemi var bunun dedi bir başkası. Battaniyeleri alan o atkılı topalı anımsamıyor musun? Dükkanı yaktıklarını. Ne özerkliği? Herkes vardı. Alman düşünsene. Özerk olmaları diye bağırdı. Villa sahibi kadının oğlu. Bir şey değiştirmez. Direnişlerin hepsi katildi. Bana sorarsanız dedi doktor yavaşça bize bakarak suçu şuna ya da buna yükleyemeyiz. Bir gerilla, yasa dışı kanlı bir gerilla savaşıydı. Belki bu iki kişi de gerçekten gammazlık yapmıştı. Ama diye sürdürdü yeniden başlayan tartışmayı sesiyle bastırarak. İlk çeteleri kim kurdu? İç savaşı kim istedi? Almanları, ötekileri kim kışkırttı? Komünistler, hep onlar, sorumlu onlar, katil onlar. Bu onuru bizi İtalyanlar seve seve bırakıyoruz onlara. Sonuç herkesi hoşnut etti. Bunun üzerine ben aynı düşüncede olmadığımı söyledim. Niye diye sordular. O yıl ben daha Amerika'daydım dedim. Sessizlik. Amerika'da belki bir yerde oturmak zorundaydım. Sessizlik. Amerika alt tarafı Amerika'dır dedim. Gazetede kralla Bodoglio'nun Mareşal Pietro Bodoglio Mussolini'den sonra kral tarafından başbakanlığa getirildi. İtalyanları dağa çıkmaya, gerillaya katılmaya, Almanları ve faşistleri sırtlarından vurmaya çağıran bir bildirileri yayınladı. Gülümsediler. Kimse anımsamıyordu bunu. Yeniden tartışmaya koyuldular. Ben giderken öğretmen kadın bağırıyordu. Hepsi piç. Ve ekliyordu. Paramızı istiyorlar. Rusya'da olduğu gibi paramızı ve toprağımızı. Karşı çıkanı temizliyorlar. Nuto da köye gelmişti. Konuşulanları dinlemek için ve kararlılıkla kalmış bir at gibi ürkmüştü. Bu çocuklardan hiçbirinin direnişe katılmadığını dedim. Doğru mu? Cenova'da direnişçilerin gazeteleri bile var. Bunların hiçbiri katılmadı dedi Nuto. Hepsi ertesi sabah üç renkli, İtalya'nın bayrağının renkleri atkı taktı. Kimisi Nizza'ya gitmiş çalışmak için, canlarını tehlikeye atmış olanlar ise konuşmak istemiyorlar. İki ceset tanınacak gibi değildi. Cesetleri bir at arabasıyla eski hastaneye getirmişlerdi. Birçok kişi görmeye gitmiş, suratlarını buruşturarak çıkmışlardı dışarı. Ne yapalım diyorlardı, daracık sokağın eşiklerine oturmuş kadınlar. Hepimizin başına gelecek ama böyle bir son daha çok kötü. Vücutlarının kısa boylu olmasından ve birinin boyunda Sangiorno madalyonu bulunmasından polis ölenlerin güneyli oldukları sonucuna vardı. Kimliklerinin bilinmediği gerekçesiyle dosyayı kapattı. Dosyayı kapatmayıp kurcalamayı sürdüren ise başpapaz oldu. Hemen belediye başkanı, başçavuşu, ileri gelen ailelerin reislerini, papazları bir araya getirdi. Bu haberi bana Cavalier verdi. Çünkü kendisine haber bile vermeden kilisedeki sıranın pirinç ad levhasını söktürdüğü için papazla bozuluyordu. Annemin dua ettiği sıraydı dedi. Annem onun gibi 10 hayvandan daha çok iyilik yapmıştır kiliseye. Cavalier direnişçileri suçlamadı. Çocuklar dedi. Kendilerini bir savaşın ortasında bulan çocuklar. Bu kadar çok olduklarını düşündükçe. Kısacası başpapaz konuyu sömürüyordu. Anlaşılan kanal önünde asılan direnişçiler için yapılan anıtın açılışını daha sindirememişti. Onun katılmadığı açılışı 2 yıl önce Asti'den bu iş için gelen bir sosyalist milletvekili yapmıştı. Kilisenin konutunda yapılan toplantıda başpapaz içindeki zehri akıtmıştı. Herkes içini dökmüş, sonunda görüş birliğine varılmıştı. Aradan çok zaman geçti ve köyde bozguncu kalmadığı için hiçbir eski direnişçi ihbar edilmeyeceğinden hiç olmazsa sesini Alba'ya dek duyuracak siyasal bir savaş başlatmaya ve güzel bir tören düzenlemeye karar verdiler. İki kurbanın törenle gömülmesi, bir toplantı düzenleyerek kızılların aforoz edilmesi, pişmanlık getirmek ve dua etmek, toplu seferberlik. O dönemden keyif duyacak değilim dedi Cavalier. Fransızların dedikleri gibi savaş bir salmatiyer, pis iş. Ama bu papaz ölüleri sömürüyor, anasını bile sömürür, tabii varsa. Bunu da anlatmak için Nuto'ya uğradım. Kulağın arkasını kaşıyor, yere bakarak sakız çiğniyordu. Biliyorum dedi. Çingenelere de böyle bir şey yapmaya kalktı. Ne çingenesi? 1945 yılında çocuklardan oluşan bir çetenin aylardır buraya gelip giden ve ikili oynayarak direnişçilerin yerleri haber veren iki çingene yakaladıklarını anlattı. Çete nasıldı bilsen, her çeşit insan vardı. İtalya'nın her yerinden ve yurt dışından insanlar. Okumamışlar da vardı. Böyle karışık bir topluluk görünmemiştir. Çingeneleri karargaha götürecek yerde bir kuyuya indirmişler. Milislerin yanına kaç kez gittiklerini söyletmişler. Sonra iki çingeneden birisinin sesi güzelmiş. Canını kurtarmak için şarkı söylemesini istemişler. Elleri ayakları bağlı adam yere çökmüş, çılgınlar gibi şarkı söylemiş. Bütün becerisini ortaya dökmüş. O şarkı söylerken birer kazma indirmişler ikisine de. Sonra gömmüşler. 2 yıl önce çıkarttık cesetlerini. Papaz kilisede vaaz verdi onlar için. Benim bildiğim Caner'de ölenler için hiç vaaz verilmedi. Sizin yerinizde olsam dedim, ona gider asılarak ölenler için bir ayin düzenlemesini isterdim. Kabul etmezse herkesin önünde yerin dibine batırırsınız. Nuto sırıttı, keyifsiz keyifsiz. Kabul edebilir dedi ama aforoz toplantısında yapar yine. Pazar günü cenaze töreni yapıldı. Yöneticiler, jandarmalar, peçeli kadınlar, Meryem'in kızları, o şeytan sarı cübbeli battülleri, İsa'nın acısını paylaşmak için kendilerini kamçılayan din adamları da getirmişti. Rezillikti bu. Her taraf çiçekle donatılmıştı. Bağ sahibi öğretmen kadın küçük kız çocuklarını göndererek bahçelerdeki çiçekleri yağma ettirmişti. Tören giysilerini giymiş, gözlükleri parıl parıl parlayan başpapaz kilisenin basamaklarında yaptı konuşmasını. Zamanın kötüleştiğini, ruhların tehlikede olduğunu söyledi. Çok kan dökülmüştü. Çok sayıda genç hala öç duyguları besliyordu. Ülke, aile, din şu ara tehdit altındaydı. Kırmızı, din uğruna can verenlerin güzel rengi kırmızı, İsa'ya karşı çıkanların rengi olmuştu. Ve onun adına bir sürü cinayet işlenmişti. Hala da işleniyordu. Biz de tövbe etmeli, içimizi temizlemeli, borcumuzu ödemeliydik. Tanrı bilir, duasız, törensiz, öteki dünyaya gönderilmiş, kimliği bilinmeyen bu iki genci Hristiyanlığa uygun bir cenaze töreni düzenlemeliydik. Onlar için dualar okumalı, yüreklerimizi kalkan etmeliydik. Latince bir sözcük de söyledi. Vatansızlara, şiddet yanlılarına, Tanrı'ya inanmayanlara karşı çıkmalıydık. Düşmanın bozguna uğradığını sanmamalıydılar. İtalya'nın birçok yöresinde hala kızıl bayrak dalgalanıyordu. Bu konuşma çok ters gelmedi bana. Kaç zamanlardır bu güneşin altında, kilisenin basamaklarında bir papazın verdiği bir vaazı dinlememiştim. Çocukken Virgilia bizi ayine götürdüğünde papazın sesinin gök gürültüsü gibi, gökyüzü gibi, mevsimler gibi bir şey olduğunu sanırdım. Tarlalara, ekinlere, canlıların, ölülerin kurtuluşlarına iyi geldiğini düşünürdüm. Oysa şimdi ölülerin ona yardımcı olduklarını görüyorum. Keşke yaşlanmayıp bu dünyayı tanımasaydım. Konuşmayı beğenmeyen Nuto, meydanda arkadaşlarından birine göz kırptı ona. Geçerken de bir şeyler fısıldadı. Nuto yerinde duramıyor, acı çekiyordu. Bir ölü karşısında kara gömlekli de olsa, onuruyla ölmüş de olsa başka türlü davranamıyordu. Papazlar ölüler konusunda hep haklıdırlar. Bunu biliyordum ben, o da biliyordu. 13. Köyde bu olay yine gündeme geldi. Başpapaz çok becerikliydi. Ertesi gün zavallı ölüler hala tehlike içinde olan sağlam ve doğacak çocuklar için bir ayin düzenleyerek demiri tavında dövdü. Bozguncu partilere üye olunmamasını, Hristiyanlığa düşman ve açık saçık gazetelerin okunmamasını, iş ilişkileri gerekmedikçe kaneliye gidilmemesini, meyhanede oturulmamasını ve kızların da giysilerini uzatmalarını istedi. Şimdi köydeki kadınların ve esnafın konuşmalarına kulak verecek olursanız bu tepelerden, cenderelerden akan üzüm suyu gibi kan akmış olduğunu duyardınız. Herkes soyulmuş, her yer ateşe verilmiş, her kadın gebe bırakılmıştı. Eski Podesta, faşizm döneminde belediye başkanı, Angelo'nun masalarının birinde eskiden böyle olmadığını söyleyinceye dek sürmüştü bu. Bunun üzerine kamyon sürücüsü yerinden fırladı. Kalossolu, sert görünüşlü biriydi. Eski dönemde kooperatif için alınmış olan kürtün ne olduğunu sordu ona. Nuto'ya döndüm. Onu yine üzgün, dingilleri ölçerken buldum. Karısı evde çocuğa süt veriyordu. Pencereden ona bağırarak bu işi ciddiye almakla aptallık ettiğini, politikanın kimseye bir kazanç sağlamadığını söyledi. Köyden Salto'ya dek yol boyunca bu olaylara kafa yormuş, ne sonuca varacağını bilememiştim. Şimdi Nuto bana bakıyor, saygıyı bir yana bırakarak bu rezil köylerde ne bulduğunu soruyor, artık bıkmadın mı diyordu. Vaktiyle yapacaktınız dedim. Eşek arası üretmek akıl kârı değil. Bunun üzerine pencereye doğru seslendi. Komina, ben gidiyorum. Ceketini alıp bana bir şey içer misin dedi. Ben beklerken sundurmanın altında çıraklarla bir şeyler dedi. Sonra bana döndü. Bıktım artık, gidelim buradan. Salto'ya doğru yokuşu tırmandık. Önceleri konuşmuyor ya da yalnızca bu yıl üzüm bol diyordu. Dere yatağıyla Nuto'nun bağı arasından geçtik. Dar yolu bırakıp patikaya girdik. Öyle dikti ki ayaklarımızı yan basıyorduk. Bir bağın köşesinden kıvrılınca Berta'yı bulduk karşımızda. Artık toprağından dışarı çıkmayan yaşlı Berta'yı. Bir şey demek, kendimi tanıtmak için durakladım. Onu sağ ve böyle dişleri dökülmüş bulacağımı hiç düşünmemiştim. Ama Nuto yürümeyi sürdürerek yalnızca selam dedi. Hiç kuşkusuz Berta beni tanımamıştı. Bir zamanlar buraya Spitia'nın bahçesinde sona erdiği yere dek tırmanmıştım. Kasım ayında gelir muşmulaları çalardık. Ayaklarımın dibine doğru bakmaya koyuldum. Kurumuş asmalara, sarkmış çardaklara, Salto'nun kırmızı tepelerine, Berbo'ya ve ormanlara. Nuto da yavaşlamıştı şimdi. Birbirimize dayanarak inatla sürdürüyorduk yürümeyi. İşin kötüsü dedi Nuto, cahil oluşumuz. Papaz köyü avucunun içine aldı. Demek öyle, niye karşılık vermiyorsun? Kilisede mi yanıt vereyim? Bu köyde ancak kilisede konuşma yapılır. Yoksa inanmazlar sana. Hristiyanlığa düşman, açık saçık gazetelerden söz etti. Takvimin arkasını bile okuyan yok burada. Köyden dışarı çık dedim. Öbür köyleri gör, havanı değiştir. Canelli bambaşka. Zaten o da Canelli'yi cehenneme benzetti. Yetmez ki. Başlangıç olur. Canelli dünyaya açılan yoldur. Canelli'den sonra Nizza gelir. Nizza'dan sonra Alessandria. Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Nuto içini çekti ve durdu. Ben de duraklayıp aşağıdaki vadiye baktım. Bir şey yapmak istiyorsan dedim, dünya ile ilişkiye geçeceksin. Sizin için çalışan partileriniz, milletvekilleriniz, adamlarınız yok mu? Konuşun, buluşun. Amerika'da böyle yapılıyor. Partilerin gücü bu köy gibi bir sürü küçük köye dayanıyor. Papazlar kendi başlarına çalışmazlar. Arkalarında bir sürü papaz örgütü var. Canere'de konuşan milletvekilleri niye gelmiyor yine? Dört kamışın gölgesindeki sert otlara oturduk. Nuto milletvekillerinin niçin bir daha gelmediğini anlattı. Kurtuluş gününden sonra onca beklemişti 25 Nisan. Her şey kötüye gitmişti. Evet, o günler boyunca bir şeyler yapılmıştı. Köyün ortakçıları ve yoksullar dünyaya açılmasalar da savaş yıllarında dünyaya gelip uyandırmıştı onları. Dört bir yandan insan gelmişti. Güneyliler, Toskanalılar, kentliler, göçmenler, işçiler gelmişti. Almanlar bile, faşistler bile işe yaramışlardı. En budalarından bile gözlerini açmışlardı. Herkesi olduğu gibi görünmeye zorlamışlardı. Ben buradaydım, sen oradaydın. Sen köylüleri sömürüyordun, bense sizin de gün görmenizi istiyordum. Ve askere gitmeyenler, asker kaçakları, hükümetteki baylara savaşa girmek için isteğin yeterli olmadığını göstermişlerdi. Elbette o 48 yılı boyunca kötülükler de olmuştu. Gereksiz soygunlar yapılmış, insanlar öldürülmüştü. Ama çok değildi bunlar. Eski iktidar sahiplerinin sokağa attığı ya da açlıktan geberttiği insan sayısından çok daha az olduğunu söyledi Nuto. Peki sonra ne olmuştu? Tetikte durmaktan vazgeçmişlerdi. Müttefiklere inanmışlardı. Fırtına dinince mahzenlerden, villalardan, kiliselerden, manastırlardan dışarı çıkmaya başlayan eski iktidar sahipleri güvenmişlerdi. Şimdi bu durumdayız dedi Nuto. Bugün çan çalabilmesi, çanları kurtaran direnişçilere borçlu olan bir papaz, cumhuriyetçileri ve cumhuriyetçilerin iki casusunu savunuyor. Bir hiç uğruna bile kurşuna dizilmiş olsalar dedi. Ülkeyi kurtarmak için sinekler gibi ölen direnişçileri kötülemek ona mı düşer? O konuşurken karşıda Gaminella'yı görüyordum. Bu yükseklikten her zamankinden daha büyük görünüyordu. Gezegen gibi bir tepeydi ve buradan daha önce hiç görmemiş olduğum düzlükleri, küçük ağaçları, keçi yollarını seçebiliyordum. Bir gün oraya çıkmalıyız diye geçirdim içimden. Orası da dünyanın bir parçasıydı. Nuto'ya sordum, tepede direnişçi var mıydı? Her tarafta direnişçi vardı dedi. Hayvan avlar gibi peşlerine düştüler. Her yerde ölüverdiler. Bir gün köprüde silah sesi duyuyordum, ertesi gün Bormia'dan ötesinden. Hiç gözlerini yummuyorlardı. Güvenilir bir yerde gizlenmiyorlardı. Her taraf casus doluydu. Sen de direnişçi oldun mu? Katıldın mı? Nuto yutkundu, başını salladı. Herkes bir şeyler yaptı. Çok az ama bir casusun evini ateşe verdirmesi söz konusuydu hep. Tepeden Berbo Ovası'na ıhlamurları, Mora'nın basık avlusunu, tarlaları inceliyordum. Her şey küçülmüş, yabancılaşmıştı. Onları böyle aşağıda küçük görmemiştim hiç. Geçen gün Mora'nın altından geçtim dedim. Girişteki çam yoktu. Muhasebeci Nikolat da kestirdi. Cahil herif. Dilenciler gölgesinde durup soru sordukları için kestirdi. Anlıyor musun? Evin yarısını iç etmek yetmedi. Bir yoksulun gölgede durup hesap sormasına bile dayanamıyor. Nasıl geldiler bu oyuna? Atları arabaları vardı. İhtiyar olsaydı bu duruma düşmezlerdi. Nuto bir şey demedi. Kuru otları koparıyordu. Yalnızca Nikolat da yoktu dedim. Kızlar ne oldu? Aklıma geldikçe yüreğimi çarptırıyorlar hala. İkisi de eğlenmeyi severdi ama Silvia her önüne gelene yatan bir budalaydı. İhtiyar yaşadığı sürece dizginlemeye çalıştı onu hep. Hiç olmazsa üvey anıları ölmeseydi. Peki küçük kız Santina ne oldu? Nuto hala papazı, casusları düşünüyordu. Çünkü ağzı yine çarpılmıştı ve yutkunuyordu. Canelli'de oturuyordu dedi. Nicoletta ile geçinemiyorlardı. Kara gömleklilerin gönlünü ediyordu. Herkes biliyor. Sonra bir gün ortadan yok oldu. Niye dedim, ne yaptı ki, melek gibiydi. 6 yaşındayken ne güzeldi. Sen onu 20'sinde görecektin dedi Nuto. Öbür ikisi hiç kalırdı yanında. Şımarttılar kızı. Sor Matteo'nun gözü ondan başkasını görmezdi. Irene ile Silvia'nın onun gölgesinde kalmamak için üvey analarıyla sokağa çıkmadıklarını anımsamıyor musun? Santino onlardan da anasından da güzeldi. Nasıl yok oldu ortadan? Ne yaptığını bilen yok mu? Nuto yanıt verdi. Biliniyor. Orospu oldu. Bu kadar büyütecek ne var bunda? Orospuluk ve casusluk. Öldürdüler mi? Eve gidelim dedi Nuto. Biraz oynamak istedim ama olmuyor seninle bile.